Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Kalet Hüseyini. 20. ayrım. Pazartesi çalışma odasına girince onu bir deste telefon mesajı karşılıyor. Mektup sepetinden taşan reçete doldurma talepleri onayını beklemekte. Taraması gereken 160 e-posta var. Sesli mesaj kutusu da dolu. İş programını bilgisayardan kontrol ediyor. Bütün hafta boyunca çalışma saatlerinin arasına sıkıştırılan, doktorların, kaynakçılar dediği son dakika randevularını görünce canı sıkılıyor. Daha da kötüsü, bu öğleden sonra ömür törpüsü Bayan Rasmussen'i görecek. Yıllardır hiçbir tedaviye cevap vermeyen, muğlak şikayetleriyle herkesi, her şeyi suçlayan sevimsiz kadını. Onun o düşmanca acizliğiyle bir kez daha karşılaşma düşüncesi vücudundan ter boşanmasına neden oluyor. Başhekim John Schaeffer'ın sesli mesaj servisine bıraktığı mesaj ise hepsinin üstüne tüy dikiyor. Kabil'e doğru yola çıkmadan hemen önce zatürre teşhisi koyduğu hastanın gerçekte kalp damarlarında tıkanma sorunu olduğu ortaya çıkmış. Fakat gelecek hafta peer review'da kullanılacak. Her ay yinelenen bu video konferansında adı açıklanmayan hekimlerin yaptıkları hatalar örnek olsun, ders çıkarılsın diye sergileniyor ve kurumdaki herkes tarafından izleniyor. İdris bu gizliliğin fazlaca işe yaramadığının farkında. Salondakilerin en az yarısı suçlunun kimliğini anlayacak. Bir baş ağrısının yaklaştığını hissediyor. O sabah programının fena halde gerisine düşüyor. Randevusuz filan çıkıp gelen bir astım hastasının solunum tedavisi görmesi, maksimum akışlarının ve oksijen doygunluğunun yakından izlenmesi gerekiyor. İdris'in 3 yıl önce muayene ettiği, orta yaşlı bir şirket yöneticisi, ön kalp damarında gelişmekte olan bir enfarktüsle geliyor. İdris öğle tatilinin ancak ortalarında bir şeyler yiyebiliyor. Doktorların yemeklerini yediği konferans salonunda, bir yandan notlarını gözden geçirmeye çalışırken, bir yandan da kuru hindili sandviçinden iri lokmalar alıyor. Meslektaşlarından gelen malum soruları yanıtlıyor. Kabil güvenli miydi? Afganlar oradaki ABD varlığı için ne düşünüyor? Kısa, kesik yanıtlar veriyor. Aklı Bayan Rasmussen'de. Karşılık bekleyen sesli mesajlarda. Onaylaması gereken reçetelerde. Öğleden sonraki programına sızan 3 randevuda. Yaklaşan peer review konferansında. Evde harıl harıl kesen, delen, çivi çakan inşaatçılarda. Afganistan'ı konuşmak, bu arada her şeyin böyle kavranamaz bir hızla olup bitmesi karşısında şaşkın, ona ansızın yeni izlediği, duygusal olarak onu altüst eden, etkisinden yeni yeni kurtulmaya başladığı bir filmden söz edermiş duygusu veriyor. Bu, meslek yaşamının en çetin haftalarından biri oluyor. Ne kadar istese de John Schaeffer'la Roshi meselesini konuşacak zamanı bulamıyor. Bütün haftayı berbat bir ruh haliyle geçiriyor. Evde olanlara karşı aksi, eve girip çıkan işçilere, bütün o gürültüye kızgın. Uyku düzeni hala normale dönmedi. Amra'dan 2 e-posta daha geliyor. Kabil'deki koşullara ilişkin yeni haberler. Kadın hastanesi Rabia Balki yeniden açılmış. Karzai hükümeti, karşı çıkan radikal İslamcılara rağmen kablolu televizyon kanallarının yayın yapmasına izin verecekmiş. İkinci e-postanın sonundaki notta, o gittiğinden beri Roshi'nin içe kapandığını ekliyor. Başhekimle görüşüp görüşmediğini soruyor. İdris, klavyeden uzaklaşıyor. Amra'nın mektubuna tepesi attığı, böyle kapılıp gittiği için utanç içinde. Daha sonra yeniden bilgisayarını açıyor. Büyük harfle şöyle yazıyor. Görüşeceğim, doğru zamanda. Fena geçmedi değil mi? John Schaeffer, ellerini kucağında kavuşturmuş çalışma masasında oturuyor. Şen bir enerjiyle dolup taşan, tombul yanaklı, paldır küldür, ak saçlı bir kadın. Burnunun ucuna kondurduğu ince okuma gözlüğünün üstünden İdris'e bakıyor. Amaç seni harcamak değildi biliyorsun. Evet elbette diyor İdris, anlıyorum. Kendini kötü hissetme, hepimizin başına gelebilirdi. Röntgende damar tıkanıklığıyla zatürreyi ayırmak bazen çok zordur. Sağ ol Can. Gitmek üzere kalkıyor. Kapıda duraklıyor. Ah, seninle konuşmak istediğim bir şey vardı. Tabii tabii otur. İdris yeniden oturuyor. kadına Roshi'yi anlatıyor. Yarasını ve Zirekber Han Hastanesi'ndeki kaynak yetersizliğini tanımlıyor. Amra ile Roshi'ye verdiği sözü aktarıyor. Yüksek sesle söyleyince verdiği sözün ağırlığı altında eziliyor. Oysa Kabil'de o koridorda Amra ile dururken kadın onu yanağından öptüğünde hiç de böyle hissetmedi. Bu duygunun satın aldığı şeyden pişman olan müşterinin pişmanlığını andırdığını görünce tedirgin oluyor. Aman tanrım İdris diyor John başını sallayarak. Seni çok takdir ettim. Korkunç bir şey bu. Zavallı çocuk. Tahayyül bile edemiyorum. Biliyorum diyor İdris. Kurumun ameliyatı karşılayıp karşılayamayacağını soruyor. Belki de ameliyatları. Tahminimce birden fazla müdahale gerekecek. John içini çekiyor. Keşke. Ama açık konuşmak gerekirse fazlasıyla kuşkuluyum. Son 5 yıldır zarar ettiğimizi biliyorsun. Dahası yasal sorunlar çıkacaktır. Oldukça karmaşık sorunlar. İdris'in buna karşı çıkmasını bekliyor. Belki de hazırlanıyor ama o bunu yapmıyor. Anlıyorum diyor. Bu tür işler yapan bir insani yardım grubu bulabilirsin değil mi? Biraz uğraşman gerekecek elbette ama. Bir bakacağım. Teşekkürler John. Bir kez daha kalkıyor. Kendini hafiflemiş, kadının verdiği karşılıkla neredeyse rahatlamış hissedince şaşırıyor. Ev sinemasının kurulması 1 ay daha alıyor ama sonuç muhteşem. Tabana asılı projektörden yansıyan görüntü keskin. 102 inç ekrandaki devinimler inanılmayacak kadar akıcı. 7.1 kanal çepeçevre ses sistemi, grafik ses yansıtıcılar, 4 köşeye yerleştirilen bas önleyiciler, akustik mucizeler yaratmış. Karayip korsanlarını izliyorlar. İki yanında oturan, onun kucağındaki kovadan patlamış mısır atıştıran oğlanlar, zevkten 4 köşe. Finaldeki epeyce uzatılmış savaş sahnesinden hemen önce uyuyakalıyorlar. Ben yatırırım onları diyor İdris Nahil'e. Önce birini, sonra ötekini kucaklıyor. Oğlanlar büyüyor, zayıf bedenleri ürkütücü bir hızla serpiliyor. Onları yataklarına yatırırken birden oğulları nedeniyle onu bekleyen kalp kırıklığının ayırdına varıyor. 1-2 yıl sonra pabucu dama atılacak. Oğlanlar başka şeylere, başka insanlara tutulacak. Ondan ve Nahil'den utanmaya başlayacak. İdris onların küçük ve çaresiz olduğu, bütünüyle ona bağımlı oldukları günleri düşünüyor. Büyük bir özlemle. Zabi'nin küçükken regarlardan ne kadar korktuğunu, geniş, beceriksiz dairelerle onların etrafından nasıl dolandığını anımsıyor. Bir keresinde eski bir film izlerlerken, Lemar ona, dünya siyah beyazken hayatta olup olmadığını sormuştu. Bu anı, İdris'i bir kez daha gülümsetiyor. Oğullarının yanaklarına birer öpücük konduruyor. Karanlıkta oturup uyuyan Lemar'ı seyrediyor. Oğullarını yargılarken aceleci davrandığını, üstelik haksızlık ettiğini anlıyor. Kendine karşı da acımasızlık etti. O bir suçlu değil, sahip olduğu her şeyi bileğinin hakkıyla kazandı. 90'lı yıllarda tanıdığı oğlanların yarısı partilerde sürter, kız peşinde koşarken o derslerden başını kaldırmıyor. Sabahın 2'sinde hastane koridorlarına arşınlıyordu. Aylaklıktan, rahattan, uykudan vazgeçmişti. 20'li yaşlarını tıbba adadı, bedellerini ödedi. Şimdi kendini ne diye kötü hissedecekmiş ki? Bu onun ailesi, onun yaşamı. Son 1 ayda Roshi, onun için soyut biri olup çıktı. Bir oyundaki karakter gibi. Aralarındaki bağ gevşedi. O hastanede ansızın başına gelen o beklenmedik yakınlaşma, öylesine olmazsa olmaz ve derin görünen o ilişki aşınıp puslu, donuk bir şeye dönüştü. Yaşadığı deneyim gücünü yitirdi. Onu pençesine alan ateşli kararlılığın aslında ne olduğunu şimdi anlıyor. Bir yanılsama, bir serap. İdris uyuşturucu gibi bir şeyin etkisine girmişti. Şu an kızla arasındaki mesafe ona uçsuz bucaksız geliyor. İdris için bu artık sonsuz, aşılamaz bir uzaklık. Kıza verdiği sözse düşüncesizce, pervasızca yapılmış bir hata. Kendi gücünün, İrade ve kişiliğinin sınırlarına dair korkunç bir değerlendirme hatası. En iyisi unutmak. Bu sorunu çözmesi olanaksız. Buna kadir değil. Bu kadar basit. Son 2 haftada Amra'dan 3 elektronik posta daha geldi. İlkini okudu yanıtlamadı. Diğer ikisini okumadan sildi. Kitapçıdaki kuyruk 12-13 kişilik. Geçici olarak hazırlanmış yükseltiden başlayıp, dergilerin durduğu tezgaha kadar uzuyor. Uzun boylu, ablak yüzlü bir kadın, sıradakilere küçük sarı postitleri dağıtıyor. Onlar da bunlara, kitaba yazılmasını istedikleri isimleri, kişisel mesajı yazıyorlar. Kuyruğun başındaki satış görevlisi kadın, sırası gelenin başlık sayfasını açmasına yardım ediyor. İdris elinde kitap, sıranın başına yakın. Önünde duran 50'li yaşlardaki kısa sarı saçlı kadın dönüp soruyor. Okudunuz mu? Hayır diyor. Biz gelecek ay kitap kulübümüzde okuyacağız. Kitap seçme sırası bende de. Ya. Kadın kaşlarını çatıyor. Bir avucunu göğsüne bastırıyor. Umarım herkes okur. Öyle duygulandırıcı bir öykü ki. Ufuk açıyor. Eminim filme çekerler. Kadına söylediği şey doğru. Kitabı henüz okumadı. Okuyacağından da kuşkulu. Sayfalarda kendisiyle karşılaşacak yüreği olduğunu sanmıyor. Ama başkaları okuyacak. Ve İdris teşhir edilmiş olacak. Herkes öğrenecek. Nahil, oğulları, meslektaşları. Sırf düşüncesi bile midesini bulandırıyor. Yeniden kitabı açıyor. Teşekkürleri, asıl kağıda dökme işini yapan, yardımcı yazarın biyografisini geçiyor. Kapakçıktaki fotoğrafa bir daha bakıyor. Yaranın izi yok. Bir iz taşıyorsa bile, ki mutlaka taşıyordur, uzun, dalgalı siyah saçları gizliyor. Roshi, altın rengi, küçük düğmeleri olan bir bluz giymiş. Allah yazılı bir kolye, lapis küpeler takmış. Sırtı bir ağaca dayalı, gülümseyerek doğruca kameraya bakıyor. İdris'in aklına kızın çizdiği çöp adamlar geliyor. Gitme, bizi bırakma kaka. Bu genç kadın da 6 yıl önce bir perdenin arkasında bulduğu, o küçük, titrek bir çareden en küçük bir iz bulamıyor. İdris, ithaf sayfasına bakıyor. Hayatımdaki iki meleğe, annem Amra ve Timur kakama, siz benim kurtarıcımsınız. Her şeyi size borçluyum. Sıra ilerliyor. Kısa sarı saçlı kadın kitabını imzalatıyor. Yana çekiliyor. İdris yüreği güm güm atarak öne çıkıyor. Roshi başını kaldırıp ona bakıyor. Balkabağı renginde uzun kollu bir bluzun üzerine bir Afgan şalı atmış. Küçük, oval gümüş küpeler takmış. Gözlerinin rengi İdris'in hatırladığından daha koyu. Vücuduysa kadınsı kıvrımlarla dolgunlaşmış. Gözünü kırpmadan İdris'e bakıyor. Onu tanıdığına ilişkin açıkça hiçbir belirti vermese, kibarca gülümsüyor olsa da, yüzündeki anlamda eğlenen, mesafeli bir şey var. Şakacı, sinsi, gözü pek bir şey. Bu, İdris'i bir silindir misali eziyor. Hazırladığı bütün sözcükler ansızın uçup gidiyor. Hatta, onları yazdı buraya gelirken de içinden defalarca tekrarladı. Ağzından tek bir sözcük çıkmıyor. Orada öylece bir budala gibi dikilip duruyor. Satış görevlisi genzini temizliyor. Beyefendi kitabınızı verirseniz başlık sayfasını açarım. Roshi de imzalar. Kitap. İdris aşağıya bakıyor. Kitabı iki eliyle sımsıkı tuttuğunu görüyor. Buraya kitabı imzalatmaya gelmedi elbette. Olanlardan sonra bu küstahlık, resmen yüzsüzlük olur. Yine de kitabı uzattığını, satış görevlisinin doğru sayfayı bir çırpıda bulduğunu, Roshi'nin elinin başlığın altına bir şeyler karaladığını görüyor. Artık bir şeyler söylemek için yalnızca saniyeleri var. Söyleyecekleri savunulamaz olanı hafifleteceğinden değil, bunu Roshi'ye borçlu olduğunu düşündüğü için. Fakat görevli ona kitabını geri verince, İdris sözcükleri bir araya getiremiyor. Şu an Timur'un cesaretinin zerresine sahip olmayı nasıl da isterdi. Yine Roshi'ye bakıyor. Kızın bakışları çoktan onun gerisinde. Sıradaki diğer kişiye çevrilmiş bile. Ben, diye başlıyor. Kuyruğun ilerlemesine izin vermeliyiz bayım, diyor görevli. İdris başını eğiyor, kuyruktan ayrılıyor. Arabasını kitapçının arkasındaki parka bıraktı. Arabaya kadar olan yol, ona hayatının en uzun yürüyüşü gibi geliyor. Arabanın kapısını açıyor, duraklıyor. Hala titreyen elleriyle kitabın sayfalarını bir kez daha çeviriyor. Roche imza atmamış. İngilizce olarak iki cümle yazmış. İdris kitabı kapatıyor, gözlerini de. Rahatlamam gerekir diye düşünüyor. Ama bir parçası başka bir şeyi arzuluyor. Belki kız ona bakıp yüzünü buruştursaydı, nefretle, tiksintiyle dolu, çocukça bir şey söyleseydi, hıncını kussaydı. Belki de böylesi çok daha iyi olurdu. Onun yerine temiz, diplomatik bir dışlama. Ve bu not. Kaygılanma. Kitapta yoksun. Kibar bir hareket. Ya da daha doğru bir tanımla, merhametli bir davranış. İdris'in rahat bir soluk alması gerekir. Oysa canı yanıyor. Darbeyi olanca şiddetiyle hissetmekte. Kafasına inen bir balta gibi. Yakınlarda bir tahta sıra var. Bir kara ağacın altında. Yanına gidiyor. Kitabı sıraya bırakıyor. Arabasına dönüp direksiyonun başına geçiyor. Kendinde marşa basıp yola koyulacak gücü bulması biraz zaman alıyor. 20. ayrımın sonu. Sayfa 173. Devamı 21. ayrımda.